Cama hayır! Cama hayır!
Kardeşim bak bu ter! Ter bu ter! Olacaksa onlara inat olacağım.
Gel kayadan ancak toz alır. Benim tozumu alabilirler. Başka bir şey alamazlar.
Değil 37'den herkese selamlar. Ben Saygın, Meli abiyle beraberiz. Abi çok yoğun bir fikstürden çıktık nihayet ve artık ligin son 10 gününe girdik. Keyifler nasıl?
Vallahi benim keyifler iyi doğal olarak ama onun dışında şey izlediğim şeyden de memnun kaldım. Yani sen ne diyorsun? Şey oldu mu? Biraz böyle overdose oldun mu yoksa her şey yolunda mı?
Ya her şey yolunda. Sadece şey biraz tadımı kaçırdı. Pazar fikstüründe gündüz maçlarının çok bir olayı yoktu. Yani bugünkü maçların bir tanesini falan oraya atsalar daha keyifli olurmuş. İyi maçlar oynandı bu arada. Göztepe Antalya maçı da çok iyiydi. Ama biraz daha böyle hırgür, böyle can çekişen bir iki takım görmek orada daha eğlenceli olurdu. Ama onun dışında izlediğim şeyden aşağı yukarı memnunum ben de. Galatasaray maçlarını izlemek büyük bir azap şu sıralar. Onun dışında memnun olduğumu söyleyebilirim.
Ya ben bir şeyi görüyorum. Takımlarda bir sıkılganlık, hani takımlarda bir böyle kaynama noktasına erişiyor işte. Ya bugün konuşuruz hani bu Ricardo Gomez'in sahaya girme işi falan. Böyle evet. Yani herkes biraz oyuncu kadrolarında biraz şey görüyorum ben. Bir sıkılma ya da işte artık bu tempoya dayanamama halde görülmedi değil.
Evet, o da çok doğal artık. Yani ligin 39. maç haftasını bitiriyoruz. Bir hafta daha var. O bir haftayı da üçlü bir seriyle oynayacak takımlar. Cidden epey bıkkınlık verdi artık. Biraz daha devam etse herhalde epey sıkılırdım da şu anda dozunda gidiyor. Sıkıntı yok.
Ben abi iyiyim ya. Ben abi de o kadar hiçbir şey yapamıyoruz ki elimizde çok şey kaldı.
Tabii. Yani süperlik o bizim yani evde kalanlar açısından iyi oldu da dediğin gibi topçular artık ciddi şekilde sıkılmışlardır. Çok da doğal bu. Beşiktaş'ta açalım abi. Beşiktaş açıkçası çok kötü bir oyunla 1-0 kazansa ligi bitireceği bir maça çıktı. Ama net bir mesaj verdi ve herkesin hayallerini, umutlarını, her şeyini sömürerek, bitirerek şampiyonluğunu mantıksal olarak ilan etti Hatayspor karşısında. Sadece işin matematiği kaldı artık. Hani önümüzdeki hafta arenada mı ilan edecek, Karagümrük maçına mı kalacak konusu kaldı gibi duruyor sadece. 7-0'lık bir galibiyet var. Yani maça dair herhalde çok fazla konuşacak bir şey yok. Hafta arası da Rize'yi 3-2 yendi Beşiktaş ama maçın skoru yine oyunu anlatmıyor Beşiktaş. Rahat bir galibiyet de orada almıştı. Neler söylemek istersin abi Hatay maçı özelinde özellikle?
Ya bazen küçük detaylar her şeyi çok değiştiriyor işte. Bu maç başka bir senaryoyla da oynanabilirdi. Ama işte örnek veriyorum, bu maçın 100 tane hikayesi varsa bir tanesi buydu ve o gerçekleşti. Ya mesela şey var. Saki mesela sakat olmasaydı muhtemelen o oynayacaktı şeyin yerine, Traore'nin yerine ya da merkez ikilinden birinin yerine. Belki de bu kadar olmayacaktı ya da Akintola ilk topu inanılmaz şekilde kendi kalesine vurmamış olsa belki böyle bir şey izlemeyecektik. Yani küçük detaylar bazen çok şeyi belirliyor ama yani Beşiktaşlı oyuncular net keçi boynuzu pekmezini ağızlarına döküp çıkmışlar sahaya.
Aynen öyle. Abi bir de şey, bir takım iyi gidince cidden her şey iyi gidiyor. İşte Akintola o topu kendi kalesine vuruyor bir şekilde. Kulüşü çok alakasız iki gol atıyor kendi kalesine. Çünkü yani bu futbol sadece saha içindeki teknik, taktik detaylarla oynanan bir şey değil. Bir enerji işi aynı zamanda. Ve her şey üst üste iyi gitmeye başlıyor sizin için. Beşiktaş'ta o döngüde şu an. Bu sezon yani Beşiktaş adına sadece sezon başında işler ters gitti. Onun dışında çok iyi bir oyun var. Sürekli yükselen bir oyun var. Ve işler de hep yolunda gidiyor Beşiktaş için. Kötü bir senaryoyla karşılaşmadı bir türlü.
Şey diyebilir miyiz ya? Geçen seneki Liverpool şampiyonluğuna o yönden andırıyor.
Evet, evet.
Liverpool ne istese oluyordu. Ne yapsa sonuç alıyordu. İşte bu sene Beşiktaş'a bakıyorsun. Cenk'in verimsizliği ve maalesef sakatlığı haricinde istediği birçok şey yolunda gitti Beşiktaş'ın. Hani kesinlikle. Ne yapmak istese oldu. Ama Ensakala'yı koydu, oldu. Öbürünü denedi, oldu. İşte ne bileyim. Enkudu'yu o kadar eksiği vardı. Enkudu'yu denedi, oldu. Gökhan Töre'yi forvet attı, oldu. Yani evet. Biraz dediğin gibi şey meselesi aynı zamanda ve Sergen Yalçın şeyi çok iyi sağlıyor yani takımın kafa yapısını. Mesela şeyi de konuşmak lazım, hani bu cumartesi ne olacağını göreceğiz diye bir açıklaması var ya.
Evet, onu soracaktım aslında tam. İstiyorsan sen devam et.
Ya şimdi o da, ben onun şey olduğunu sanmıyorum. Ömer Erdoğan'a bir tepki olduğunu falan sanmıyorum. Çünkü zaten bu maçtan önce şey yaptı, hani Ömer Erdoğan bir geçmiş olsun diledi falan, hani iyi konuştu onun hakkında. Ben onu daha çok oyunculara, kendi takım oyuncularına bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani bakın ben sizin hakkınızı koruyorum. Çünkü oradaki temel sorun şeydi. Muhtemelen oyuncular maçın ertelenme işine çok bozulmuşlardı. O da çıktı dedi ki kardeşim biz göstereceğiz size ne olduğunu. Ama bir sebep arıyordu. Ömer Erdoğan'ın açıklamasını şey yaptık. Ömer Erdoğan'ın açıklamasında hiçbir yanlış taraf yok. Yani açıklamanın sıralaması anlamında. Ben tüm basın toplantısını izledim. Öyle bir sorunu yok. Bence tamamen bahane etti ve takımdaki kendi oyuncularına mesaj verdi onun üzerinden. Bakın ben dışarıda sizin hakkınızı savunuyorum. Siz de cumartesi çıkın işi bitirin gibi. Ki onlar da zaten inanılmaz çıktılar ve hakikaten çöpçü kardeşimlerin bir kere daha 4 tane attı ya.
Abi ya inanılmaz bir performans cidden ve ya kimsenin hemen hemen beğenmediği bir oyuncuydu. Sen hariç, seni ayrı tutuyorum tabii ki ama ya benim okuduğum şeyler Larin'le alakalı ki ben de açıkçası çok beğendiğim bir oyuncu değildi. Bu sezon olağanüstü bir katkı verdi. O tarafına geleceğim aslında işin. Ya benim Twitter'daki timeline'da genellikle Galatasaray ağırlıklı bir yorumlama şekli var. Galatasaray timeline'ı diyebiliriz. Orada ya Beşiktaş'ın Hatay maçından sonra gördüğüm şey hani insanlar sürekli şeyi söylüyor. Bu kadrodan çok iyi verim aldı Sergen Yalçın'dan bahsediyoruz sürekli. Ona bir cevap olarak hani Beşiktaş'ın kadrosu o kadar da kötü değil. Hatta Galatasaray'dan iyi olduğunu iddia eden tweetler bile okudum. Yani abi yani direkt sorayım sana hani bu kadroda hani Eylül ayına Ekim ayına dönelim. Yani kafa olarak stabil, ruh hali stabil. Son 1-2 sezonu iyi geçirmiş herhangi bir oyuncu düşünüyorum. Yani yok gibi benim atladığım biri varsa sen söyle lütfen.
38'lik Atiba Ayşansın.
Aynen öyle. Evet.
Yok galiba.
Aynen öyle.
Abi yani şöyle bir hani ciddiye alıp sayalım mı çok kısa?
Böyle tabii 4
tane atıp kalede Ersin var abi. Daha 9 tane resmi maçı olan kaleci. Sağ bek geçen sezon 1300 dakika oynamış. Ve Sporting'de kavga dövüş biraz süren 15 maç falan oynamış çocuk yani. Abi stopere bakıyorsun. Ölü Vida Alanya'dan gelen ve Alanya'da yedekliğe düşmüş Wellington. Sol bek Ensakala ve 20 tane maçı olan Rıdvan. Merkez ortası Katar'dan gelen ya da tüm şu Arap ülkesinden gelen Joseph'le 38'lik Atiba. 10 numarada eroine başlamış Laiç. Abi bir kanatta Enkudu, bir kanatta şey kim? Gezal vardı. Gezal son 2 sezonda birden 1000 dakika oynamış. Yani oynadığı toplam maç sayısı 10. Yani toplam 2 sezonda 20 maç oynamış bu adam. Forvet'te 2 sezondur top oynamayan Abubakar, topu görse bomba zannettiği düşünülen Larin ve Güven Yalçın. Hani kadro bu. Hani sol kanatta da Enkudu falan var yani. Hani Boyd var sezon başı. Hani bugün baktığında Larin müthiş bir topçu gibi görünüyor. Evet sayarken onu da sayıyoruz ama abi o gün yoktu Larin. Yani geçen sezonda şeyde Belçika'da fena bir sezon geçirmesi de şu yaptığını yapabileceğini düşünen 5 kişi falandık biz. Hani timeline içerisinde biri bendim zaten. O da abi benim size tesadüf yani. Larin'le olan ilişkim şeye dayanıyor. Ben bir ara MLS'e sarmıştım onu izliyordum. O dönemde bir Orlando maçı denk geliyordu. Orlando çocuk da böyle tıkır tıkır atıyordu. Cihaz aslında kesiyorlardı yerden. Bu ayak içi sağa sol tokatlıyordu. Oradan bir şeyim vardı hani golcülük meziyeti olduğunu biliyordum. 4-5 maç izleyince anlıyorsun zaten çocuğun meziyetlerini. Sonra buraya gelip böyle cihaz aslı içerisinde mal gibi durunca ben inancımı kaybetmedim. Bir yerde anlar ne kadar hızlı davranması gerektiğini dedim ki. Yine biz yapamadık da Belçika'da o yarım işte bir sezonda o işi iyi kotarmışlar.
Abi şimdi bir de Galatasaray'la kıyaslandığını okudum ben. O yüzden o açıdan bakmak gerekiyor. Ya Galatasaray dördüncü sağ bekiyle oynuyor şu an. Şener'le. Beşiktaş'ın yedek sağ bekleri Necip'le Dorukhan. Yani aynen Beşiktaş'ın öyle. Kadrosunda ikinci bir sağ bek yok. Doğal bir sağ bek yok. Galatasaray'ın yedek kalecisi Okan. Beşiktaş'ı ilk 11'ine koyar mısın? Ersin'i keser mi?
Abi daha çok tecrübesi var en azından. Yani evet. Süper Lig'de çıkmışlığı daha fazla.
Ya belki Ersin'in gideceği yer daha yukarıda olabilir ama evet. Şu an ben Okan Ersin'den kötü kaleci demem mesela. Yani Muslera'yı falan geçtim.
Ya yani zaten bu XG Süper Lig hesabından geçen dün bir şeyde bir yayına katıldım Twitter'da. Hı-hı. Orada da söyledim hani Ersin işte bu XG Süper Lig hesabının yaptığı hesaplamaya göre 29. hafta sonunda 0.87 XG'ye bir gol yiyor. Hani bu ligin en kötü 3. kalecisi. Hı-hı. Ben hani daha çok iyi olacak. Ben potansiyeline artık ikna oldum Ersin'in. Çünkü mental olarak çok kuvvetli abi. Yani mental kuvvetli olmadan kalamazsın buralarda ve belli yetenekleri de var. Büyüyebiliyor vesaire eksikliklerinin yanında. Ama abi bugün itibariyle ligin kötü kalecilerinden bir Ersin. Bunu kabul edelim. Tabii yani ki. En iyi ihtimalle ortalamaya yazarsın.
Ya bir de son birkaç maçta Beşiktaş'ın kalesine gelen isabetli şutları takip eden varsa 3 şut 2 gol, 2 şut 1 gol, 2 şut 2 gol hep böyle gidiyordu. Yani hani Ersin Beşiktaş için maç alan bir kaleci değil. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bence de
lig seviyesinde ortalama var. Hatta bir tık, tabii, bence ortalamanın bir tık altında. Ama kesinlikle olur mu? Bence olur Ersin'den. Onu söylemem lazım.
Katılıyorum. Yani mesela Gezal'ın performansı şu an çok övülüyor. Hani Galatasaray kadrosunda Gezal yok. Efe Guli var. 2 sene önce Gezal'ın yaptıklarının aynısını yaptı. Yarım sezon her maçı aldı. Şampiyon yaptı seni. Yani sen oynatamıyorsun. Beşiktaş oynatıyor. Çünkü orada sürekli yükselen, artık ezberlenmiş bir oyun var. Oyun da yükseltiyor her oyuncuyu. Öyle olunca da göze bu kadro çok çok iyiymiş gibi geliyor. Halbuki öyle bir durum yok aslında. Herkes arıza bu kadrodaki. En stabil adam 38 yaşında. Öyle bir kadro bu ve olağanüstü bir iş yaptı cidden Beşiktaş.
Ya şunu söylemek lazım.
Hiç böyle bir şey tahmin etmiyordum
cidden. Ben de hiç tahmin etmiyordum, yalan yok. Ama Sergen Yalçın'ın önemli bir fonksiyonu olarak da burada şeyi söylemek lazım. Hani delegasyonu çok iyi yapıyor. Hani ekibine iyi yönlendiriyor. Kendisi her detayla uğraşmıyor çok belli ki. Ama karar merci olarak ve işte atıyorum oyuncu ekibini yönetmek olarak onların motivasyonlarını ve şeylerini, ruh hallerini yönetmek hem de camiayı yönetmek olarak falan olağanüstü bir iş çıkartıyor. Taktiksel olarak da doğru kararları veriyor ki bu sonuçları alıyoruz sonuçta. Ya bir de şey söylemek, takımın liderleri hakikaten çok, ya bir takımın lider dörtlüsü Vida, Josef, Atiba ve Abubakar'sa, Abubakar bildiğim milli şef gibi anasını satayım. Hani o tüm o Fransız tayfanın, zaten kendileri de söylüyorlar ama bizim abimiz, o bizim babamız gibi falan diyorlar. Yani bu dört tane karakterli oyuncudan liderlik kadrosunu çıkartıyorsan, kadro liderliğini çok... Hocanın da işini kolaylaştırıyorlar yani. Onu da söylemek lazım. Çünkü şey, oyun olarak değil ama karakter olarak üst düzey oyuncular.
Kesinlikle.
Ha, yani Fenerbahçe... Bu arada olmaz o iş, onu demek lazım. Hani bunu yapmadan edemedim ya, tutamadım.
Abi Fenerbahçe'ye geçelim. 3-1'lik Erzurum galibiyeti var. Yine çok hızlı bir başlangıç. 15 dakikada 3-0. Maçı orada bitirdi Fenerbahçe. Maçın sonunda yediği bir gol, birkaç pozisyon da verdi. Yine orada epey sıkıntı yaşadı aslında. Ya Fenerbahçe'nin aslında Emre Belözoğlu'ndan sonra sürekli bunu konuşuyoruz. Çok hızlı başlangıç, kötü maç sonları. Genellikle konuştuğumuz şey bu. Ne söylemek istersin Fenerbahçe'nin bu tekrar eden durumuyla alakalı?
Ya vallahi ben de bir acaba de, ulan acaba şey, bir fırsat yakalayabilirler mi şampiyonluk için falan diyeceğim. Ama sonra öyle şeyler yapıyorlar ki, hadi ya falan diyorum hani. Böyle bir, yani çok iyi başlıyorlar. Bence çok iyi oyunları var ama belli ki bu personel ve bu oyun yapısıyla olmayacak. Yani buna şunu demeye çalışıyorum. Çok iyi bir temel var ama bunu biraz ayarlamak falan gerekiyor. Hani bir takım şey, Gustavo'yu mu ekleyeceksin? Stoperlerin mi değişmesi gerekiyor? Caner'in ya da bekleyen geri hattındaki oyuncu personeli değiştirerek mi? Yapıyı mı biraz değiştirerek vesaire? Fenerbahçe'nin bir ayar vermesi gerekiyor. Bu da zamanla olacak şeyler. Maç maç olacak şeyler. Ama yani baktığında her şey çok ters gidebilirdi Fenerbahçe. Fenerbahçe'de şeye benzetiyorum biraz. Abdullah Avcı'nın Trabzon'a ilk geldiği dönemi. Yani orada da Trabzonspor çok inanılmaz oynamıyordu ama hep Zarep istediği gibi geliyordu.
Evet. Evet,
tamam
evet.
Hep düşeş gelmiyordu ama 4-4, 3-3, 4-2 kapısı, 5-3 kapısı falan geliyordu biraz. Fener'de şu an onu yaşıyoruz gibi hissediyorum. Çünkü yani basbayağı Başakşehir maçını şey yapabilirlerdi. Bu maçta bitik Erzurum'a yakalama şansını iki kere verdiler. 3-1 oldu maç. Bir kere Oltan'ın kafa vuruşu direğin dibinden çıktı. Bir kere de sıfır yenen oyuncu çıkaramadı. Bayağı 2-2 pozisyonda o da. Yani bu oyun, burada bir oyun var. Ama ayarı daha devam ediyor yani. Fenerbahçe çok geç bir rotaya girebildi. Onu söylemek lazım.
Peki Emre Belözoğlu sence önümüzdeki sezona başlamak için İkna ediyor gibi mi camiayı ve yönetimi? Hani orada evet Emre'ye devam edebilir Fenerbahçe noktasına geliyor musun sen, yoksa yani çaylak bir hocayla başlamak riskli mi sence?
Ya ben yanlış bilmiyorsam yardımcı hoca olarak İngiltere'den bir hoca getirdi. Adını hatırlayamıyorum şu an.
Almanya'dan galiba. Erdinç Sözer'i mi diyorsun?
Evet, evet evet. Evet evet. Yani soyadını hatırlamıyorum da. İngiltere diye hafızamda kalmış benim de ama yanlış olabilir. Yani dolayısıyla ben kalacağını düşünüyorum. Yani önümüzdeki sezon yani Ali Koç başkan olursa tabii bu şerhe düşmek lazım. Çünkü henüz daha bilmiyoruz. Bence kalacak da. Küçük bence bir ihtimal de olsa var.
Evet.
Ben kalacağını düşünüyorum. Zaten aksi hiçbir ışık yok. Aksi hiçbir emare yok. Hani Emre hiçbir zaman şey demedi. Ben seneye de hemen tekrar tribüne çıkacağım. Ya da Fenerbahçe'den ayrılacağım seneye ya da öyle bir ihtimali zayıf kalma ihtimalini zayıf görüyorum gibi hiçbir açıklaması olmadı. Bence kalır. İstediği de bir şey. Bence iyi de olur. Çünkü bir şey yapabildiğini, bir vizyonu olduğunu, bir bakış açısı olduğunu gösterdi. Bana kalırsa.
Katılıyorum ben de. Özellikle maç başlangıçları çok ciddi ışık veriyor. Ve Fenerbahçe'nin bu çok ciddi iç saha problemini çözebilecek bir yaklaşım var. O başta söylediğin bir şeyleri değiştirmesi gerekiyor. Bir ayar çekmesi gerekiyor noktasında da ben bekleri yenilemenin Fenerbahçe açısından sağlıklı olabileceği fikrindeyim.
Abi 4 yani tane aldılar. Ne
evet
abi?
Ya, aynen öyle.
Nasıl ya? Ben Fenerbahçe hiçbir şey yenilemesin abi. Fenerbahçe'nin yapması gereken tek şey Samatta'yı almaktan kurtulmanın bir yolunu bulmak. Ölü taklidimi yapıyorlar Aston Villa'ya, ne yapıyorlar? Çünkü zorunlu opsiyonu var.
Evet.
Oradan sonra bir tane de forvet koymalılar abi. Başka hiçbir şey dokunmamaları lazım. Bir de Serdar Aziz bugün bir belirsizlik var Serdar Aziz'in konusuyla ilgili. Hani biri giderse de bir tane oyuncu yerine eklesinler. Hiç kımıldamamaları lazım abi. Bence hakikaten yeter.
Yani şey, 4 oyuncu da alsınlar demiyorum da bence Gökhan Caner döngüsünden çıkıp en azından Sangare ve Novak'la orada bir düzen kurmaları olabilir. Daha sağlıklı geliyor bana.
Çünkü, olabilir, olabilir.
Yani Caner Gökhan üzerinden oynanan oyun sizi mutlaka ilk 3'e ilk 2'ye atıyor ama şampiyon yapamıyor. Yıllardır sürekli gördük bu senaryoyu çünkü.
Ya şeyin şerhini düşmem lazım. Yani Fenerbahçe biraz kaynayan bir takım. Hani roller konusunda kimse çok mutlu değil. Yani Ozan'ı mesela bugün çok iyi oynadı bence. Olağanüstü oynadı. Ama Ozan'da hep şey psikolojisini alıyorum ben. Ya hiçbirinizi bok oynayamıyorsunuz psikolojisini çok alıyorum Ozan'ın üzerinde. Hani sene sonundan gitme kararı aldığını da düşünüyorum. Açıklaması da öyleydi yanlış hatırlamıyorsam. Hani Premier Lig'e gitmek istiyorum diyor adam artık. Gitsin bana kalırsa da gitmeli. Ama şey... yani seneye bu psikolojiyle takımı bir şeye odaklamak çok zor olacaktır. Mevcut hani huzurlu bir kadro abi. Aslını yedeğin de yedekliğini bildiği mümkün mertebe. Bir kadroya biraz daha evirmeleri lazım. Onu da söylemek lazım. Şimdi hani demin çok bir şey değiştirmesinler dedim ama ya örnek veriyorum Caner'i kulübede oturtamayacaksınız. Gönder gitsin abi.
Hani, evet, tabii.
Gibi. Hani veya örnek veriyorum işte. Ya Beşiktaş'ta Necip kulübede oturacağını biliyor. Hep o örneği veriyoruz ya hani kulübede huysuzluk yapmayacak adamların olması lazım.
Evet yani çok fazla papaz oldu Fenerbahçe'de. O ciddi sıkıntılar yarattı bu sezon cidden. Galatasaray'a geçelim. Galatasaray tatsız galibiyetler almaya devam ediyor. Antalyaspor'u iyi bir oyunda yenmişti geçtiğimiz hafta. En azından rakibi boğarak bir galibiyet almıştı. Konya karşısında çok kötü bir oyun. 1-0'lık bir galibiyet. Ama işte Galatasaray için bu sezon hep söylediğimiz şey... Bir maçtaki çok küçük detaylar ertesi maçtaki 3 oyuncuyu değiştiriyor. Yani Şehiç elinden bir top kaçırıyor ve Galatasaray'ın Gençler Birliği kadrosunda 3 tane değişiklik oluyor birdenbire. Babel Akbaba kendini içeride buluyor. Taylan giriyor takıma falan. Yani Emre Kılınç bir gol kaçırıyor. Ertesi hafta 46. dakikada kenar alınıyor. 2 hafta forma göremiyor falan. Yani sürekli böyle şeyler görüyoruz Galatasaray'da bu sezon. Aslında bir benzerini de gördük. Yani bu maç üzerinde de Gençler Birliği gerçekten çok çok kötü bir durumdaydı. O yüzden maç özelinde konuşacak çok fazla bir şey yok bence. Rahat bir galibiyet aldı Galatasaray ama yine ilk golü bulana kadar epey zorlandı. İstersen Halil Dervişoğlu'ndan başlayalım. Çünkü çok da fazla konuşacak bir şey yok bence Galatasaray'a dair. Olağanüstü bir performans var burada. Cidden topçu çocuk. Çok net belli ediyor. Süper bir gol attı. İlk golü aynı zamanda Galatasaray'da. Yani o sen geçen hafta bir soru sormuştun. Halil'i mi Onyekuru'yu mu alırsın diye. Onyekuru'ya da ne oldu bu arada çok bir ona dair ben bir şey duymadık. Yani bir sakatlık var mı yoksa başka bir sakatlık mı var tabii onu da anlayamadık ama Halil hani beni alın diye sanki bas bas bağırıyor şu anda.
Ya vallahi yani opsiyonu yok değil mi? Yanlış bilmiyorum ben.
Opsiyon yok. 6 evet, ay kiralık geldi sadece.
Ya yani takımı çok matap bir takım değil. Oradan bir şey koparabilirsin gibi geliyor bir yandan da. Şeyini bilemiyorum tabii. Yani takımın ona bakışını çok bilmiyorum. Hani Brentford'tu yanlış hatırlamıyorsam değil mi?
Evet. Evet, 4-5 milyon euro bandı bir şey istiyorlar diye duydum ben.
Maşallah, iyi istiyorlarmış. Ya şöyle, yani Türkiye piyasası için iyi, onu söylemek lazım.
Evet.
Ya abi yani bu çocuktan olur ama bu çocuğun eksikleri var. Yani skorer santrfor değil, iyi bir gol kesinlikle attı ama etrafını biraz bu çocuğa göre yerleştirmek lazım. Şeye benzetiyorum ben, hani Muhammed Demir'e milli takımda da şimdi rakibi. Yani Halil'in de bu arada hani alınabilme ihtimali var milli takıma sonuç olarak. Bence bir tık eksik kaldı performans. Biraz daha erken açılsaydı
evet.
Daha bir şansı olabilirdi. Abi yani bana kalırsa eksikleri var ama bu çocuktan olur. Bence de Galatasaray tutmalı zaten. Muhammed'i ben çok şaşırdım. Sen Muhammed'i ne diyorsun abi? Böyle psikolojik olarak yıpranmış görüyorum.
Ya
Muhammed.
Aslında ya sadece Muhammed de değil mesela. Onyekuru da geldiğinde çok 2-3 maç süper top oynadı. Ve sonra ikisi birden çok benzer periyotlarda bir düşüş yaşamaya başladılar.
Doğru.
Ya aslında bu Galatasaray'ın biraz antrenman seviyesiyle ilgili fikir veriyor sanki. Bir yerden bir
ya
oyuncu geliyor.
Ben psikolojik olduğunu düşünüyorum Muhammed'deki durumun. Şey hani bir sıkıntısı var gibi geldi bana da maçta. Mesela bir pozisyonda Falcao indirdi ona. Böyle gelişte inanılmaz bir şut denedi.
Ve şey bir şut hani. Hani buradan atarım ben şutu değil. Sikerim ulan şutuydu yani.
Aynen öyle. Tamam, diyecektim.
Yani çok psikolojik tadı, hali. Evet, yani tadı kaçık. Ya birkaç şey okudum onunla alakalı da Twitter'dan. Ya özel hayatının pek iyi gitmediğine dair bir şeyler duydum.
Çocuğu ama, hamile galiba. Çocuğu eşi yani partneri ya da eşi hamile galiba. Yani öyle bir şey biliyorum.
Evet, yani bir de yani bu alem meselesinde bir şeyler varmış diye okudum da çok kesin bir şey söylemeyeyim şimdi. Ama birdenbire bu kadar uzun süre kulübeye gelmesi enteresan. Yani işte koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Bir 10 gün oradan kaybetti vesaire. Yani çok üst üste geldi. İşte Ankara Gücü maçındaki kırmızı kart sürekli bölündü süreleri. Tam
doğru.
Atarak başlamıştı. İyi gidiyordu. Çok bölündü süreleri. Kafa olarak da çok iyi bir durumda olmadı. Şu an belli cidden o bahsettiğin şuttan da. Ya ben şaşırdım açıkçası çünkü ya burada da Galatasaray için çok ciddi bir fırsat var. Çok değerli bir oyuncu. Galatasaray'a son yıllarda gelen en önemli potansiyellerden biri. Ya bunu kaybetmemesi lazım Galatasaray'ın bir şekilde. Muhammed'i tekrardan kazanıp bonservisini de alması gerektiği bir oyuncu kesinlikle.
Daha vakti var onun evet. Yani daha test etmeye vakti var Galatasaray'ın onunla.
Aynen öyle. Ama yani çok bu sezon Fatih Terim genel olarak çok çabuk vazgeçiyor oyunculardan. Bazı evet, oyuncularda da çok ciddi inat ediyor. Onlardan biri oldu aslında Muhammed. Yani umarım bu şeye Galatasaray'daki keşmekeşe kurban gitmez. Üzer çünkü.
Emre Akbaba sana soru soruyorum. Emre Akbaba kalsın mı kalmasın mı?
Ya bir ay önce sorsan çok net gitsin derdim. Ama belli ki Galatasaray için önemli bir skor opsiyonu olacak Emre Akbaba. A plan oyuncusu kesinlikle olmamalı. Ama uygun bir ücrete yani Galatasaray kadrosundaki ikinci, üçüncü rotasyon oyuncusu olabilir bence. Çok rahatsız etmez beni.
Bence de ben de aynı fikirdeyim. Ya çok değerli bir meziyeti var ya.
Yani gerçekten ve şey o çok kötü oynadığı maçlarda da abi sürekli pozisyona giriyordu ya. Yani cidden olağanüstü bir meziyeti var. Yani mesela bu gol sezileri Cagne'de de var. Yani Cagne'de hani ulan ne bok oynuyor bu adam diyorsun. Bir bakıyorsun maç sonu 5 tane pozisyona girmiş. Ne olduğunu anlamadan. Yani gerçekten bu çok önemli bir yetenek. Oyuna bir katkısı yok Emre Akbaba'nın da bence. Ama ya yani skor becerisi çok yüksek ve bu çok işe yarar. Yani en azından 3-5 maçta kilidi açması ki 2 maçta açtı işte. Trabzon maçında puan kazandırdı. Konya maçında galibiyeti getiren golü attı. Bu çok değerli bence.
Doğrudur. Aynen öyle. Ben de katılıyorum ya. Peki şu an Galatasaray'ın şampiyonluk şansı var mı sence?
Yok ya. Gerçekçi olmak lazım. Ben zannetmiyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Hani Beşiktaş Hatay'ı 7-0 yenerek şey kapısını da kapattı. 2-0 kapısını da kapattı Galatasaray'a. Hani bana 3 at. Sonra da ben hani iddiası bitmiş hiçbir şansı olmayan artık ligde bir şey kovalamayan Göztepe ile Karagümrük'ten birine kaybedeyim dedi. Bu da çok yani gerçekçi bir senaryo değil açıkçası. Evet. Ama
şey,
Galatasaray
kim demişti onu ya? Kim şey bizim gruptan biri yazdı. Son hafta Malatyaspor'a 8 atan Galatasaray Malatyaspor'la oynuyor. Malatyaspor'a 8 atan Galatasaray.
Ben yazmıştım ya. O an cidden inanmıştım buna. Şaka yok. Yani ve hayali çok güzeldi. Ama şu an gerçekçi olmak lazım. Çok mümkün görünmüyor bu. Yani Galatasaray...
Günler olurdu ülkede ya. Yani o aynen gün, öyle. O günden aynen daha öyle. Fazla Beşiktaşlı şeyi yaşardık muhtemelen.
Aynen öyle. Ama Galatasaray son 3... Abi şey zaten. Galatasaray Beşiktaş'ı 2-0 yenip son 2 maçını kazanıp genel averajla falan kaybediyorsa dert etmem yani bunu. Helal olsun. Yapacak bir şey yoktur bunu artık. Yani Galatasaray elinden geleni yapmış olur o noktada. Yani 3'te 3 yapması benim için yeterli Galatasaray'ın. Beşiktaş'ı yensin. Son 2 maçını kazansın. Bakalım yani ne oluyor. Çok da önemli değil bu noktadan sonra. Abi aşağı tarafa gelelim. Çok kısa orayı da konuşup daha sonra alt lig çok kaynıyor şu an. Kısaca oraya da değinelim. Başakşehir hem hafta içi hem hafta sonu umutlandırıp utandırdı. 2 tane 2'den 1 oynadı. Önce Erzurum'u Sonra Ankara Gücü'nü ilk yarıları mağlup durumda kapatıp yendiler ve 43 puan yaptılar. İki maç birden berabere bitse dahi şu an 39 puanda olacaklardı. Cidden ateşin içinde bulacaklardı kendilerini. Çok rahatlamış görünüyorlar. Ne söylemek istersin o tarafla ilgili?
Üzgünüm. Aykut hem Başakşehir'in Aykut Kocaman'ın bu dehlizden çıktığı için üzgünüm ama seneye Aykut Kocaman kalacağını düşünüyorum. Evet, ve daha fazla eziyet çekeceklerini düşündüğüm için de inceden bir mutluluğum da var.
Ama yani bu fırsat bir daha gelmez herhalde ya.
Yok, kötü sezon gelmez ama seneye ne yapacaklarını çok merak ediyorum. Organizasyon olarak hani çok yaşlılar abi, çok yaşlılar evet. Ya. Ve PPP anlaşmaları var şu an. Hı hı. Yani o Alsat anlaşmasına muhtemelen uymak zorunda kalacaklar yine de. Önümüzdeki sene Avrupa Kupası'na katılmak isteyecekleri için muhtemelen. Ama ellerinde çok genç bir nüve var, onu da söylemek lazım. Güzel bir genç kadro var ellerinde.
Ya en azından birkaç sezon daha herhalde şampiyonluk yarışına girmezler gibi duruyor. O doğru. Açıdan çok keyifliymiş ya. Başakşehirsiz şampiyonluk yarışını ben çok özlemişim. çok tatlı oldu yani, çünkü sürekli Twitter'da geziyorsun. 79 işçe 2-1 yazıyor. Çok o insanın bütün enerjisini sömüren bir şeydi. Ondan kurtulmuş olduk, iyi oldu. Abi Denizli gitti.
Geçmiş olsun.
Eyvallah. Çok üzülmedim açıkçası. Denizli Spor'la ilişkim iyi gün taraftarlığı mertebesinde. Alt ligden çıkacak gibi olurlarsa yeniden bir Denizli Spor'a yanlarız ama çok dert etmiyorum onun dışında. Gençler Birliği ve Erzurum çok ciddi sıkıntıda gibi görünüyor. Burada sence sınır ne olacak? Yani kaç puanı alan takım tamam ben ligde kaldım diyecek sence?
Ya 42, ben hala 42'ne ligde kalacağını düşünüyorum. Ama averajla, ama bir puan farkla falan. Ama 43'e de doğru da yanlıyor sanki konu, değil mi?
Evet ya, ben de 43'ün kalacağı fikrindeyim. 42 özellikle bugün işte Kayseri'nin puan alması, Kasımpaşa'nın galibiyeti vesaire derken ben de 42 fikrindeydim bu arada. 42 kurtarır gibi geliyordu ama şu an 43'e taşındı sanki.
Gençlerle birbirine şey diyebilir miyiz? El sallıyor muyuz?
Evet ya, gittiler gibi çünkü Gençler Birliği 35 puan. Ya yani bu hesaba göre 7 puan çok zor kurtarır onları. 3'te 3 yapmaları lazım ki fikstürleri de çok müsait değil buna. Erzurum'un da 2 maçı var. Onların dezavantajı da büyük.
Doğru.
Son haftayı bay geçiyorlar bir de. Ya yani o da çok kötü yani. Ligi bitiriyorsun. Son hafta rakiplerin maç oynuyor. Epey kötü bir psikolojide olacaklar. Bu hafta Kasımpaşa ile oynuyorlar. 2'de 2 yaparlarsa ancak kalabilirler. Görüntü o. 43 yaparlarsa. Bu hafta çok net belli olacak onların çizgisi de ama ben açıkçası Gençler Birliği ve Erzurum'un kurtaracağı fikrinde değilim. Dördüncü takım için bir numarada dayın kim?
Kayseri.
En fikrim ben de, evet. Orada yani bugün kaybetseydi bir Malatya sürprizi bekliyordum ben. Malatya buna çok göz kırpan bir takım çünkü. İki sezondur çok buna yakın performans sergiliyor. Geçen sezon düşmüşlerdi.
Yani şöyle söyleyeyim, çok kaşarı var abi. Evet haklısın ama ya mesela Kayseri dedim ama aklımda Ankara Gücü de var yani. Ankara Gücü de bir göz kırpıyor bana oradan. Çünkü onların da tam tersi aptal oyuncusu çok maalesef.
Yani öyle. Hani çok
affedersin, hiç böyle aklı çalışan oyuncusu çok az. Yani Kayseri'de de var birkaç tane kaşar. Hani İlhan Parlak var abi. İlhan Parlak diye forvetleri var yani. İşte
ve abi epey gol attı bu sezon İlhan Parlak yani.
Aynen öyle. Abi bak, yani ceset haliyle atıyor bunların hepsini. Evet. Fiziksel olarak yokken atıyor ve
Rodayega 14 Menon, gol ya. Evet. Rodayega 14 gol mesela.
Aynen. Kritik anda bir iki iş çözebilirler. Yani Ankara Gücü Kayseri arasından gidecek gibi ama ben değiştirmiyorum ya. Şey değil. Kayseri'deyim.
Ben de Kayseri'deyim ama şöyle küçük bir şey koyayım ben de. Ankara Gücü'nün biraz hoca gazını kullandılar sanki. Aşağı doğru indi uçağın ucu. Kayseri 2 haftadır Yalçın Koşukavak'la devam ediyor. Sadece o bir minik avantaj yaratabilirse o yaratır gibi. Doğru. Ama benim de adayım Kayseri açıkçası.
Ankara 5 maçtır kazanamıyor. 3 maçtır kaybediyor.
Evet. Bu hafta da Fenerbahçe ile oynuyorlar. Yani epey sıkıntılı bir maç olacaktır buradaki, onlar için.
Ya buradaki takımlar çok ceset haldeler ya. Bir tane dediğim evet. Az önce program başına söyledim yani şey durumundalar. Artık Grogi'ye gelmişler yani. Bitse de gitsek kadro falan o hale gelmiş.
Evet evet.
Yönetemiyorlar abi, bugün Ricardo Gomez oyuna girmedi ya. Hani artık parasal konu o kadar uzadı ki mevzu. Ne parasal konuda, ya parasal konudan ya psikolojiden ya fizikselden bir yandan patlıyor oyunculardan bazıları.
Evet. Yani çok da kolay değil cidden. Acayip uzun bir sezon oldu.
Abi ve kötü yönetimlerle mümkün değil evet, zaten.
Evet. Aynen öyle. Çok zor bitirmek cidden. Abi alt lige gelelim. Alt ligde de son yıllarda çok görülmemiş bir durum var şu anda. Genellikle bir takım uzayıp giderdi orada. Şu anda 3 takım aynı puanda. Giresun, Adana Demirspor ve Samsunspor 67'şer puanla son haftaya giriyorlar ki muhtemelen 70'er puanla kapatacaklar. Çünkü 3'ü de çok bir iddiası olmayan takımlarla oynayacaklar. Zaten ligde de iddiası kalan Altınordu, Keçiören Gücü ve bu üçlü kaldı açıkçası. Çok ligin de bir anlamı kalmadı son hafta açısından. Orada çok enteresan işler oldu aslında bu hafta. İşte Adana Demirspor'un Balıkesir maçında Balıkesir'in verilmeyen golü inanılır gibi değil. Çok yani anlaşılır
bir karar. Ben canlı izliyordum, inanamadım ya.
Hani... Evet. Aynen öyle bir şey oldu. TRT bu arada çok kötü bir yayın yaptı. Ben TRT'den izledim. Adana Balıkesir maçı gümbür gümbür Adana Demirspor geliyor, maç 0-0. Tuttular 2-0'lık Giresun maçına döndüler falan. Yani oradaki yayıncılık da çok iyi değildi bence.
Ben şeyden izledim ya, Bein'den izledim. O evet. Yüzden kafam biraz rahattı.
Daha iyi bir fikir olmuş cidden. Yani abi istiyorsan topluca sorayım. Çünkü mesela Samsunsporluların çok ciddi bir itirazı vardı buna ki başka mevzulara da itirazı var Samsunspor'un. Sonra da bir video düştü ki 2 hafta önce falan Balıkesir'in yine Samsun maçında acayip bir golü offside'den dönmüş. Yani 5 metre falan geriden çıkan adamı offside çalmışlar. Gol iptal edilmiş. Yani orada çok enteresan şeyler oluyor cidden. Tepedeki 3 takım biraz birbirine benziyor sanki aldıkları destek bakımından.
Ya evet, yani gerçekten korkunç yöneticilikler var. Ben Giresun'dan çok bir şey duymadım. Şimdi yalan söylemeyeyim, hani şey itibariyle söylüyorum bunu. İlişki itibariyle söylüyorum. Yani da çok, diğerleri kadar çok bağırmıyor. Biraz da belki önde olmaların avantajı da bu zamana kadar sesini duymadık işte. Şimdi kafa kafaya girdiler. Ama Adana Demirspor Başkanı da, Samsun Spor Başkanı da tüm snoplarıyla ya da görgüsüzlükleriyle ya da işte aşırı agresiflikleriyle ortam o kadar çirkinleştirdiler ki ben o pozisyonda görünce televizyonu kapatmak istedim. Yani bu adamların işte sahipli kulüp, Adana Samsun Spor sahipli kulüp.
Evet.
Öpün başınıza koyun. Demek diyesim geldi sürekli yani. Daha ne olacak bilmiyorum ama ben hani son maçları da kazanacaklarını düşünüyorum. Zaten ama ben çok ciddi, işte biliyorsun daha bir iki hafta önce teşvik iddiaları falan dönüyordu. Samsun Spor Başkanı diyordu bizim rakiplerimizin hepsine veri, para veriliyor vesaire vesaire diyordu. Şimdi Adana Demirspor ayrı bir yerden şey yapıyor. Giresun Adana Demirspor'un taraftarları dolu statta.
Aynen öyle.
Onu da soracaktım. Ki, sağlık çalışanlarını çağırdık yersen. Yani bu nereye varılmaya çalışıyor ben anlamıyorum abi.
Ya yani bir de
ne umuluyor?
Ya bu şey konusu, stada giren sağlıkçılar konusu yani çok acayip bir suistimal noktasına ulaştı artık. Yani iyi niyetle mi yapılmaya başlandı belki ama gerçekten artık korkunç seviyelere çıktı ki hani Giresun maçındaki, Adana Demir maçındaki görüntüler çok rahatsız ediciydi yani.
Abi, tam kapanmadayız yani.
Evet.
Yani bunu gören insanları sen nasıl eve kapatıyorsun abi? Nasıl kapatacaksın yani? Bu şeyden ne farkı var bunun? Kongreden ne farkı var herkesin eleştirdiği? Evet, evet. Eminim o stada giden insanların da birçok kongreleri eleştirmiştir.
Aynen
herkes,
öyle.
Herkesin adaleti kendine nasıl satayım?
Evet yani çok cidden rahatsız edici görüntülerdi. Aslında süper bir yarış var alt tarafta ama yani bunları görünce insanın gerçekten midesi bulanıyor. İşte Balıkesir'in verilmeyen gol dediğin gibi inanılmaz rahatsız edici bir goldü. Yani çok ya açık seçik bir şey var ortada ve buna kalkan bir bayrak, hakemin gördüğü bir pozisyonu aslında yardımcısına uyması falan gerçekten çok mide bulandırıcıydı.
Abi federasyon şu an korkunç durumda ya. Yani federasyon başına iş adamı geçemez abi. Bak bu kadar net söylüyorum. Federasyonun başına iş adamı geçerse ve kültürünü baştan aşağı empoze ederse yaşanacak şeyler bu şeyler sürpriz değil. Bundan önce de iş adamları vardı kabul ediyorum ama abi bir şekilde azıcık spor kültürü olan birilerinin olması lazım. Maalesef şu anki başkanın bununla alakası yok.
Evet. Defalarca kez de yaşadık bunu cidden.
Evet. Hiçbir şekilde bir abi yani Yıldırım Döner'in zaten başına geçtiği ve yozlaşmayan bir kurum yok.
Kesinlikle.
Ve onun boşalttığı yerden Nihat Özdemir devam ediyor maalesef.
Abi son olarak önümüzdeki hafta derbi var. Beşiktaş için muhtemel bir şampiyonluk maçı artık. O maçlar başladı. Eğer Beşiktaş Fenerbahçe'den fazla puan alarak geceyi kapatırsa 11 Mayıs gecesini şampiyonluğunu ilan edecek. 11 Mayıs değil 8 Mayıs pardon. Cumartesi akşamı 20.30'da bütün maçlar. Yani maça dair ne düşünüyorsun? Önce onu sorayım daha sonra şampiyonluk ihtimaline geçelim.
Abi Galatasaray'a bağlı. Beşiktaş'ın ne oynayacağını biliyoruz.
Evet.
Beşiktaş'ın ne oynamaya çalışacağını biliyoruz. Ama Galatasaray'ın ne oynamaya çalışacağını geçen maç Galatasaray bir reaktif taktikle çıktı. Yani Beşiktaş'ı düşünerek hesap kitap yaparak çıkmıştı ilk maça. Bu maçta ne yapacağını görmek lazım. Ben Fatih Terim'in yani kendi oyununu oynamaya çıkacağını düşünüyorum ama tam da emin değilim. Yani senin de fikrini merak ediyorum o konuda.
Ya ben şeye de şaşırmam. Babel, Falcao, Akbabalı bir kadro görürsem maalesef şaşırmayacağım. Ama umudum benim de Fatih Terim'in kendi oyununu oynamaya çalışacağı yönünde. En azından ön taraftaki o hareketli grubu, Halilli, Keremli bağlantıyı çok bozmayacağı düşüncesindeyim. Öyle umut ediyorum. Ve ya, iyi bir maç bekliyorum açık konuşmak gerekirse. Ve Beşiktaş'tan ötürü aslında bunu biraz da bekliyorum. Çünkü Fatih Terim de Beşiktaş'ı yense de bence şampiyonluk ümidi çok fazla yok onun da. Gerçekçi olmak gerekiyor. En azından bir mesaj vermek isteyecektir. Çünkü şampiyon takımı yenerek en azından sezonu kapatmak, ikincilik iddiasını sürdürebilmek çok çok değerli olacak Galatasaray için. Ben o yüzden bir restleşme bekliyorum aslında. İlk maçta mesela Etebolu falan çıkmıştı Galatasaray. Oyunu tutmaya çalışmıştı, sıfırı korumaya çalışmıştı. İşte Cagney atılınca plan suya düşmüştü. Bu maçta tam tersi, senin de bahsettiğin gibi Fatih Terim'in hadi oynayalım, topumuzu oynayalım şeklinde çıkacağı fikrindeyim.
Ben de ona yakınım.
Evet, öyle çıkarsa, hareketli bir hücum grubuyla çıkarsa eğer, Galatasaray'ın şansının bir tık daha fazla olduğu fikrindeyim. Ama dediğim gibi yani cumartesi saat 7.30'da Galatasaray Twitter hesabı Babel'in olduğu bir fotoğrafla, işte maskeli bir Falcao ile falan bir ilk 11 fotoğrafı paylaşırsa çok şaşırmayacağım maalesef. O senaryoda da Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan etme şansı çok yüksek olacaktır. Onu sorayım. Cumartesi gecesi bir şampiyonluk kutlaması bekliyor musun?
Ben beklemiyorum ya. Ben maçın da berabere biteceği fikrindeyim. Ama şey eşleşmelerin çok kritik olduğunu düşünüyorum. Özellikle Beşiktaş'ın solundaki, sol kanında kim oynayacak bilmiyoruz. Yani ben en azından şu an için bilemiyorum. Hani Beşiktaş'ın hücum kanatlarıyla Galatasaray'ın savunma kanatlarının eşleşmelerinin maçın en kritik eşleşmeleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'ın bir bekinde Şener oynuyor, bir bekinde Saracchi ya da Ömer Bayram oynuyor.
Evet.
Beşiktaş'ın da en kritik oyuncuları, hücum anlamındaki en kritik oyuncuları kanat oyuncuları şu an. Ben o iki eşleşmenin çok önemli olduğu fikrindeyim.
Kesinlikle ve Galatasaray yine Ömer ve Şener'le çıkarsa Beşiktaş'ın çok çıkaracağını da zannetmiyorum. Galatasaray çok ciddi sıkıntı yaşar. En azından bir tarafa ayağı biraz daha temiz bir oyuncu koyması gerekiyor. Savunmanın önünde zaten Taylan'ın mutlaka oynaması gerek. Yani çok ben iyi bir maç bekliyorum. Çünkü ben Galatasaray'ın da iyi top oynamaya çalışacağını düşünüyorum. Yani mesaj vermeye çalışacağını düşünüyorum en azından. Öyle bir umudum var. Bekleyip görelim. Ben de açıkçası bu hafta ilan edilmeyeceği fikrindeyim. Bu fikrimde aslında Fenerbahçe'nin galibiyetini bekliyorum. Hani Beşiktaş kazansa bile Fenerbahçe'nin puan kaybetmeyeceğini ve Karagümrük maçına kalacağını düşünüyorum. Bakalım, bekleyip
görelim. Şöyle düşün. Beşiktaş kaybetti. Galatasaray kazandı maçı. Hı-hı. Bir herkesin bir nabzı değişmez mi?
Tabii.
Nabzı değişir gibi ne olursa olsun bir 3 günlük hani bir hafta olsa bence daha da Beşiktaş'ın negatif olurdu. Hemen üzerine oynanacak maç 3 gün sonra. Hı-hı. Ama öyle olmadığında da şey olurdu muhtemelen. Hani bir Galatasaray'ın galibiyeti herkesin bir nabzını değiştirir. Yani Fenerbahçe tabii, yani aynı gün kazanır mı onda yani Ankara Gücü. Ya Fenerbahçe abi çok kapı açıyor ya rakibine. Çok izin yani çok fırsat veriyor. Rakip bunu değerlendirip değerlendirmeyeceği ayrı konu. Bence Ankara Gücü değerlendiremez. Çünkü alttaki takımlar hakikaten şey.
Evet, iyi
Ankara'nın IQ sorunu var, yapacak bir şey yok.
Aynen öyle.
Hocam yani bağımsız söylüyoruz tabii. Evet hocamdan.
Abi yani şey, Galatasaray kazanırsa dediğin gibi bir de Fenerbahçe kazanırsa üstüne 2 ve 3 puan arkasına gelmiş oluyor sonuçta rakipleri.
Doğru.
Ve ya öyle ya da böyle bir mağlubiyette yani bir maç mesafesine inmiş oluyor fark en azından. Hani bir hayal kurma muhabbeti olur tabii ki ama Beşiktaş'ın yine son 2 haftaki rakipleri çok ideal. Karagümrük'te, Göztepe'de muhtemelen.
Abi ama şu olur şimdi o olduğu anda Karagümrük'ün üzerine başka bir yüklenme olacak. Hı-hı. Bunu söylüyor olmak tabii lazım yani. Hani Karagümrük tüm ülkenin futbol namusunu kurtaracak kulüp olarak bakılacak doğal olarak.
Aynen öyle.
Yani ve onun üzerinde böyle bu şekilde bir yüklenme olacak.
Ve 3. dakika Fatih Kuruçuk kendi karesini atacak muhtemelen.
Biraz evet, biraz öyle bir durum yani perspektifidir ama şey de olabilir. Hani yani Karagümrük şu anki gibi salmayacaktır yani. Şu anki saldığı halinde olmayacaktır.
Bakalım, bekleyip göreceğiz. Cidden enteresan bir hafta. Geçen hafta şey demiştik, Beşiktaş ilan edebilir çok düşük bir ihtimalde olsa, önümüzdeki hafta bir tık daha arttı ilan etmesi.
Ama benim de tahminim Karagümrük maçıyla içeride biter o iş. Evet, bana da öyle geliyor hani en olağan senaryo bu.
Ya benim de açıkçası düşüncem gollü bir beraberlik bekliyorum Galatasaray Beşiktaş maçında. Bir sonraki haftada Beşiktaş'ın Karagümrük'ü yenerek ilan edeceği fikrindeyim ben de. Abi ağzına sağlık.
Eyvallah.
Önümüzdeki hafta gerçekten bir şampiyonluk konuşma ihtimalimiz var ama zaten artık 10 gün kaldı ligin bitmesine. Yine bir çift maç haftasına gireceğiz ve ligi tamamlayacağız. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.